Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhaba, iyi haftalar. Öncelikle bugün canlı yayındayız. Tophane'deki stüdyolarda konuğum sanatçı Gülsün Kara Mustafa. Hoş geldiniz Gülsün.
Hoş bulduk Çelenk.
Sizinle 2016 yılında da bir kayıt yapmıştık. Programın hatta ilk zamanlarıydı. 8 yıl olmuş hariçten sanat programı. Buradan da küçücük duyurmak istiyorum dinleyicilere. Önümüzdeki hafta Açık Radyo'nun destek haftası, izleyici destek haftası. Açık Radyo dinleyicilerin destekleriyle var. Dolayısıyla cumartesi saat 10.30 itibariyle başlayacak bu destek haftasına siz de hem dinleyici olarak hem de katkıda bulunmak isterseniz buradan da duyurmuş, paylaşmış olayım. Açık Radyo'nun tüm program ve teknik ekibine de ve destekçilerine, izleyicilerine de teşekkürlerle. Gülsün'le konuşacağımız sayısız şey var. Zaten 2016'da yaptığımız program onun aynı zamanda çalışmalarını devam ettirdiği bir diğer kent olan Berlin'de bulunduğu Almanya'da kişisel sergisi ve yayını üzerine. Neydi? Onun dışında bu 8 yıl boyunca çeşitli bienallerde, uluslararası sergilerde, çeşitli uluslararası ödüller kapsamında Prince Claus gibi Gülsün Kara Mustafa'nın adını, projelerini hep anma fırsatı buldum. Bu da ikinci söyleşimiz. Evet. Çok da güzel, gurur verici onun adına şüphesiz. Bir vesilemiz var. O da Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavyonu. Yani bu yıl Venedik Bienali kapsamında Arsenale'yi bitirdikten sonra Sala Dermi'de bulunan Türkiye pavyonunu Gülsün Kara Mustafa yeni yapıtlarıyla dönüştürecek. Aynı zamanda kapsamlı birkaç yayın birden üzerine de çalışıyor. Onları da konuşacağız. Ama buna gelmeden önce pek çok dinleyicinin bunu özellikle merak ettiğini bilsek de bir başka konuyla girizgah yapmak istiyorum. Nisan ayındaki Venedik Bienali'nden hemen önce Mart ayında da onun uzun süredir çalışmakta olduğu bir serginin ikinci ayağı açılacak. Burada hem bir sanatçı kimliğiyle var Gülsün Kara Mustafa, hem de aslında küratöryel, editöryel bir pratik de söz konusu diyebiliriz. Adı The Skopje Solidarity Collection, yani Üsküp Dayanışma Koleksiyonu bu serginin. Ben de bu serginin Viyana ayağından, çünkü Kunsthalle Wien ve Kunsthalle Viyana'nın direktörlüğünü üstlenen VHV kolektifi tarafından düzenlenen bu sergi ve yayından bahsetmiştim daha önce Açık Radyo'daki programımda. Zira kitabını oldukça uzun okuma fırsatı bulmuştum. Ve bizim coğrafyamızla da aslında ilişkilendirilebilecek biçimde orada da büyük bir deprem felaketi oluyor 1963 yılında. Ve bu deprem felaketine müteakip orada müthiş bir uluslararası dayanışma ve bağış kampanyasıyla Üsküp'ün Güncel Sanat Müzesi'nin koleksiyonu oluşturuluyor. İşte bu Güncel Sanat Müzesi'nin koleksiyonunda Üsküp'ün yerel sanatçılarından, farklı kuşaklardan Picasso gibi dünya çapındaki star sanatçılara kadar pek çok ismin yapıtları bağış yoluyla oluşturuluyor. VHV'nin yaptığı ise bu koleksiyona müdahale edecek, bu koleksiyona cevap verecek, bu koleksiyonu irdeleyecek biçimde hem araştırmalar, hatta bir zaman çizelgesi, hem de Gülsün Kara Mustafa'nın da dahil olduğu birkaç sanatçının davet edilerek hem koleksiyonu ele almaları hem de kendi yapıtlarıyla ilişkilendirerek bu koleksiyondan bölümleri sergilemeleri. Şimdi bu koleksiyon Kunsthalle Wien'den sonra Prag'a geçiyor. 22 Mart'tan 30 Eylül 2024'e kadar orada sergilenecek. Tam da aslında aynı o dönemde Üsküp'ün de dahil olduğu ya da eski Yugoslavya'nın da dahil olduğu Doğu bloğunun bir parçası olarak sayabileceğimiz Çekoslovakya'nın başkentiydi o dönemde Prag şüphesiz. Orada Ulusal Galerisi'nde Prag'ın, National Gallery of Prague'da yeni modifiye edilmiş, mekana ve Prag'ın bağlamına, tarihsel bağlamına adapte edilmiş bir versiyonu var. Şimdi bundan bu kadar bahsetmişken, Gülsün Kara Mustafa'yı da yakalamışken bunu konuşalım istedik her ikimiz de. Dolayısıyla sormak istiyorum. Siz bu sefer Prag ayağına gideceksiniz de birebir açılışa da katılacaksınız. Bu nasıl bir deneyimdi, bu dayanışma koleksiyonunu ele alma biçimini sizin için?
Sevgili Çelenk, çok güzel bir giriş yaptın. Dolayısıyla mesele hakkında benim konuşmama fazla gerek kalmadı.
Estağfurullah.
Ama konuşmak istediğim şey gerçekten katıldığım en zengin ve en yaratıcı projelerden bir tanesiydi. Önemli olan şu anda ciddi bir önemi olan ve içinde adam akıllı önemli işlerin bulunduğu bir koleksiyonun Üsküp'te bulunduğunun bilgisinin yaygınlaştırılması. Ondan sonra bunun üzerinde, yani şu anda imkanları kısıtlı olan bir müzenin belki bir yardım çağrısı olarak kendisine bakışların çevrilmesini istediği bir andı bu. Ve ondan sonra da bir araya gelen sanatçılar ve küratörlerle birlikte bu meselenin üstüne gidildi ve çok zengin bir çalışma yapıldı. En önemlisi oraya gidip bu müzeyi görmekti. Bir deprem sonrasında bütün dünya sanatçılarının büyük bir içtenlikle verdikleri ve katkıda bulundukları bu koleksiyon orada maalesef çok zor şartlar altında bulunuyordu. Ama şunu gördük ki o koleksiyon üzerine konuşmaya başladığımızda, o koleksiyonun bir kısmını alıp başka bir yerde göstermeye başladığımızda ciddi bir şekilde ilgi ve bir alan oluşturabiliyoruz böyle bir konu üzerinde. Ayrıca şey de çok önemliydi. Şu anda maalesef kötü bir haberi çok yeni aldık. Dün gelen bir maille bu tamamlanan bir üçgen oluşturulmak istenen bir sergiydi. Viyana'da başlayan, Prag'da devam eden, sebebini de sen söyledin. Çünkü bir Doğu Bloku ülkesinde ve de Çek sanatçılarının çok büyük katkılarda bulunduğu bir koleksiyonun tekrar Prag'da sergilenmesi çok önemliydi. Ve bu bağlamda bir de istenilen bunun dönüp Üsküp'te bir başka sergi olarak yeniden yerinde tekrar yapılması ve yerinde tartışmaya açılmasıydı. Maalesef buna destek bulunamadı ve bu iki sergiyle sanıyorum kapanacak. Ben şu anda Prag'daki Nasyonal Müze'nin açılışına gidebileceğim kendi işimi yapabilmek için. Maalesef daha önce de gidip enstalasyonu kurmam gerekiyordu. Ama öylesine bir Venedik işinin tabii içine bağlanmış tabii durumdayım ki bunu yapmama imkan olmadı. Ama açılışı muhakkak yapacağım. Çünkü önemini kavramış durumdayım. Ve böylece bunu değerlendirmek istiyorum. Tekrar arkadaşlarımı görmek ve bu tartışmayı geliştirmek istiyorum. Bir de güzel tarafı var. Bu dayanışma benim için bir kere daha büyüdü. Çünkü başka bir şehrinde Çekya'nın Lidice şehri ki burası da Alman işgali sırasında tamamen yok edilmiş bir küçük köy. Bu köyde bir müze var. 60'ların sonunda Röre Blok tarafından başlatılan bir bağış kampanyasıyla kurulmuş bir küçük müze. Daha sonra yine 2016 yılında bir ikinci kampanya yapıldı ve buraya yine çağdaş sanatçıların işleri tekrar dahil edildi ve o işlerden bir tanesi de benimdi. Hmm. Şimdi bu sergide hem Çekyalı sanatçıların işleri dahil ediliyor hem de benim yine bir dayanışma müzesi ve sergisi olan müzedeki işimi bu sergiye dahil ederek benim meselemi bir kere daha irdeleyip bir dayanışmanın daha da pekiştirilmesini sağlıyorlar. Bu açıdan çok mutluyum.
Ne kadar güzel. Bu anlamda Arnavutluk'tan zamanın Çekoslovakya'sından diyelim, bugünün Çekya'sından öğreneceğimiz çok şey var. Bizim coğrafyamızda da maalesef afetler, felaketler, çok savaşlar, var. Travmalar bitmiyor. Daha deprem felaketinin üzerinden yeni bir yıl geçmiş durumda. Buradan sizin kavramsal çerçevenize direkt bağlanmak istiyorum. Siz 50 yılı aşkın süredir uluslararası çapta ve elbette Türkiye'de aslında pek çok sosyopolitik, kültürel mesele ...ye odakladınız çalışmalarınızı. Göç, bellek, aidiyet, kültürel kimlik, bunlardan sadece birkaç alt başlık olarak sıralandırabiliriz. Ve dünya, İkinci Dünya Savaşı'na referans verdiniz az önce. 1963'teki bir felaketten konuştuk, Türkiye'deki felaketlerden konuştuk. İşte giderek artan bir biçimde hem siyasal ve toplumsal olarak hem de aslında çevresel olarak felaketler birbiri ardına neredeyse artık takip edemeyeceğimiz bir hızda üst üste ekleniyor. Buna belki geçtiğimiz sağlık krizini, pandemiyi de eklemek mümkün. Bütün bunlar içinde siz dünyanın savaşlar, afetler, doğa ve çevre sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya kalması sonucu ortaya çıkan o boşluk, şimdi size vereceğim sözü çünkü boşluğun ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet, evet. O boşluğu da irdeleyen bütünlüklü bir yapıt ortaya koyuyorsunuz. Oyuk ve kırık dökük bir dünya hali. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki serginizin ya da yeni yapıtınızın başlığı. Nereden yola çıktınız? Oldukça aşikar belki.
Belli değil mi?
Belki, evet. Her zaman olduğu gibi, evet. İçinden geçmekte olduğumuz bağlama, güne cevap veren, onu irdeleyen, onun üzerine düşünen bir yanınız vardı zaten. Ama nasıl ele alıyorsunuz bu konuyu?
Şunu söyleyebilirim. Gerçekten Venedik teklifi bana geldiği anda... Demek ki içinde bulunduğum durum o kadar depresif bir olduğum bir ana rastladı ki. Yani düşünüyorum, peş peşe gelen her şey. İşte daha senenin başlangıcında Ukrayna Savaşı daha söz konusuyken, bitmemişken. Depremde kaybedilen binlerce insan, yaralılar, onun arkasından gelen suskunluk, insan ilişkilerindeki kopukluk, ondan sonra yani bütün bunlar ve bunlar tam devam ederken bir de Orta Doğu'daki savaş patlayınca dedim ki yani burada sadece bir tek şeyin sözünü edebilirim. İçimde duyduğum o oyukluk, boşluk duygusu, yani bu benim duygum değil tabii, yani dünya için de herkesin neredeyse bundan şikayet ettiği bu iletişimsizlik ve yani çözümsüzlük karşısındaki duygusunu nasıl olup da ben bir biçimde ele alabilirim ve nasıl olup da bunun üzerinde bir şey yapabilirim, bir iş yapabilirim, bunu nasıl mekana getirebilirim düşüncesi içindeydim. Aslında mekan çok ilginç. Yani Venedik'teki mekan bir cephanelik.
Evet, silah deposu. Silah eski, deposu. Sal Darmi.
Yani birden onu düşünmeye başladım. Sal Darmi. Yani ve eskiden duvarlarında silahların sergilendiği bir alan olduğu bana anlatıldığı anda yani yine düşünceler gelişmeye başladı. Sonra mekanın ortasında durdum. Çok büyük ve zor bir mekan aslında. Uzun bir dikdörtgen, yani 42 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde dar bir alan. Tam ortasında da bir kapı geçidi var.
Transit
o kapı geçidinin ortasında bir an düşündüm, durdum. Yine bu duygular içinde. Birden kendimi şeyde hissettim. Yani hipodrom, Sultanahmet Meydanı aynı boyut, aynı şey ve onun içinde çocukluğumdan kalma bir duyguyla o üç tane sütun. Artık kırılmış, dökülmüş, hiçbir şeysi, haysiyeti kalmamış o üç sütun. Ya burası böyle bir yer, bu silah bilmem ne, sütunlar, şunlar bunlar derken, bunun peşine düşebilirim düşüncesindeyken, birdenbire buraya bir başka oluşum gerekli. Yani tavandan bir şey gelmeli, inmeli aşağıya doğru diye düşünürken.
Çok da yüksek tavanlı bir yerden bahsediyoruz.
Çok yüksek tavanlı bir yerden. O inecek olan şey nedir? Ben neredeyim? İstanbul, Venedik arasında bu duygu nedir? Venedik'te nereye doğru hareket etmeliyim ki bana bir ilham verici şey ne olabilir? Ve orada işte aklıma bu avizeler geldi. Venedik camı geldi. Çocukluğumdan beri fevkalade hastası olduğum renkli camlar vesaire. Ama o renkli camlar bu sefer o bütün canlılığıyla ve keyfiyle yerleşemeyecekti. Yani onu hissediyordum. Neden burada devamlı bütün hayatımız boyunca geriye döndüğümüz tarihsel kavgaları içinde bu birbiriyle savaşan üç dinin temsiliyeti olmasın ve bunlar neden birer tapınma alanında bulunan avizelerle temsil edilmesin diye düşünceler geliştirirken yine ışığın ve avizelerin bize direkt olarak ulaşamayacağını ama dikenli teller arkasından ancak onları görebileceğimizi hissettim. Hemen arkasından şeye gittik. Cam imalatçılarına
Murano.
Gittik. Murano'ya gittik. Murano'da İşte avizeler filan camlar diye uğraşırken orada bir takım konteynerler gördüm. Üretilen camların parçalarını ama şöyle bir şey diyeyim parçadan çok sırça o kırık döküklüğü ne kadar iyi ifade edebilecek cızır cızır camlar gördüm. Ve bu camlara hemen elimi birden atınca elim kanamaya başladı ve canım yandı. Dedim ki tamam bu işte bu malzeme canımı yaktı ve elimi kanatabildi. Dolayısıyla onu da konteynerle birlikte mekana taşıdım. Sütun kalıpları nereden geldi? Sütun kalıpları uçakta bu geziden dönerken internette araştırırken birdenbire sütunları dökebilmek için Çin'de üretilen plastik kalıplar olduğunu öğrendim. Yani bunlar da çok güzel birbirine Lego gibi bağlanıyor. İçi boş, içinde sütun yok ama o sütunun duygusunu alıyorsunuz o plastikten. Dolayısıyla benim o iç boşluğu ve o içinin kofluğunu ve boşluğunu ifade edecek en iyi şey budur dedim. Ve bunlar bütünleşerek projenin temelini oluşturdu.
Sizin zaten sanat pratiğinizde gündelik nesneler,
evet, aynen,
buluntu,
aynen,
objeler aynen, her zaman var. Aynen. Ama siz onları bambaşka kontekstlerde evet, kullanmayı evet, beliriyorsunuz. Evet. Örneğin hakikaten kimsenin aklına gelmez herhalde bu sütun kalıpları. Eminim farklı kalınlık ve farklı yükseklikteri kısımları yapmak için
şey,
modüler parçalardır
evet,
diye
evet,
hayal
aynen,
ediyorum şu
aynen
anda.
Aynen öyle ve yani onları da ayakta tutmak için bayağı demir konstrüksiyonlar yaptık. Çünkü onların ayakta durması da zordu. Tabii şimdi burada ekip arkadaşlarıma verdiğim zahmetler gelecek. Çünkü gerçekten yani şöyle düşünün avizeler Venedik'te yapılıyor. Tabii. Onların başında kimse yok ama yani onların da bir talimatı verilecek. Onlar isteğimize göre yapılması lazım. Yani avize dediğimiz katiyen bizim standart avize değil. Tamamen yaratıcı bir takım formlar oluşacak.
Siz heykel tabii yapıyorsunuz onlarda.
Aynen öyle yani heykel demeyelim de bir şey yapıyorum. Ondan sonra şeyler... Uzun süre araştırdık bu demir aksam, konteynerler ve bunların nerede en iyi, en fizibilitesi olan bir şekilde üretileceğini. Dedik ki İstanbul Bienali ile çalışan demircilerimiz var, onlar yapabilir, buna karar verdik. Dolayısıyla üretimin bir kısmı İstanbul'da
burada
devam etmeye başladı. Ondan sonra evet cam kırıkları ya tabii orada gördüğüm ve elimi kanatan cam kırıkları da mekana gelecek. Onun için onun da transportu vesairesi şey yapıldı, uğraşıldı. En ağır işimiz tabii Çin'den
evet,
bu kalıpları Venedik'e getirmek ve inanmayacaksın ama geçen hafta ancak ulaşabildi. Çok zor bir şey. Bu işi ben hep yapıyorum. Hep büyük risk alıyorum. Çok beklenmedik bir malzemeyi bir yerde ısmarlayıp onun gelmesi için çok uğraşıyorum. Aslında çok büyük tehlikeyi de göze alıyorum. Belki gelemeyebilirdi, belki yapamayabilirdik bütün bu işleri ama işte bütün bunları zaman zaman gerginleşerek, zaman zaman gülerek, zaman zaman eğlenerek hallettik. Şimdi her şey toparlanmış durumda ve Venedik'te şey yapıyoruz, yani bunları bir araya getirmiş durumdayız.
Şimdi siz Prag'ın ardından tabii Berlin'de de bir vakit geçireceksiniz. 25 Mart itibariyle aslında birebir kurulumdasınız. Burada dinleyiciler tarihi takip ediyordur muhtemelen ama yine de hatırlatmak adına halka açılışı 20 Nisan. Ama daha öncesinde basın sanat profesyonellerine yönelik bir ön izleme haftası da oluyor. Ve 24 Kasım 2024'de kadar Venedik Bienali uluslararası sergileri ve ülke pavyonları devam ediyor. Şimdi kitaba çok fazla vaktimiz yok Gülsün. Bununla ilgili başka bir program yapma sözüm var. Hem size hem İKSV'ye. Ama şuradan girmek istiyorum. Mesela kitaplardan birinde 12 farklı yazarın, evet, sizin sergili eş zamanlı hazırlanan kitaplardan birinde bahsediyorum. Sizin bu bütünlüklü yapıtınızda kullandığınız malzemelerden birini seçip her biri üzerine farklı bir yazarın metinler kaleme aldığını, evet, evet, biliyorum. Şimdi bazı malzemeleri konuşmuş olduk, evet, onları deşifre, evet, ettiniz. Evet. Ama başka neler var? Mesela hareketli görüntü olmadan ben Gülsün Kara Mustafa'nın sanat pratiğini düşünemiyorum.
Evet, tabii muhakkak. Evet, bir film var ve bu film aslında yani şöyle bir şey diyelim, bir nedir onu ben de bilemiyorum ama bir kanal var internette, bir portal var, Critical Pass denilen. Bu portalda rahatlıkla şeye ulaşabiliyorsunuz. Eski sinemalarda film öncesi gösterilen siyasi olaylar, işte savaş görüntüleri vesaire, bunlarla ilgili görüntülere ve yorumlara ve belgelere rastlayabiliyorsunuz. Bu portal benim çok çok ilgimi çekiyordu ve yani bu projenin içinde muhakkak onu kullanmak istiyordum. Dolayısıyla buradan rahatlıkla film lisanslanabiliyor. Hı hı. Yani parasını ödüyorsunuz, copyright'ını alıyorsunuz ve copyright'ı olmasa bile lisanslayabiliyorsunuz, hı hı hı, filmi. İstediğiniz gibi kurgulayabiliyorsunuz. O açıdan yani böyle bir filmi de bir araya getirip bunu kurguladım ve bu kurgu mekanda yer alacak. Yani dolayısıyla her şey bir araya geldiğinde bir büyük enstalasyonumuz var. Çeşitli parçalardan oluşan diyelim. Ondan sonra bir kurgulanmış bir filmimiz var. Hı hı. Ondan sonra da çok kıymetli bir kitabımız var. Bununla övünüyorum. Esen Karol ve editörümüz Melis Çankara tarafından gerçekleştirilmiş. Bu yani benim çoktandır hayal edemeyeceğim kadar güzel bir şey oldu. Ve bunun paylaşılacağı için çok çok mutlu oluyorum.
Ne güzel. İki şey. Bir, tabii ki şimdi biraz önce de gündeme getirdim ama umarım kabul ederlerse ileride Esen Karol ve Melis Çankara ile de ben de bir söyleşi yapmak çok istiyorum. Ama artık Bienal'in açılışını ve kitabı elimize almayı bekleyelim. Serginin tasarım danışmanlığını Yelta Köm yapıyor. Dolayısıyla tasarım konusunda da mekanda nasıl bir mekan bizi bekliyor, siz anlattınız ama daha da heyecanla bekliyoruz. Ve tabii ki İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor sergi. Büyük bir proje ekibi var. Tabii ki Esra Sarıgedik'i de ben burada anmak isterim. Büro Sarıgedik sizin her temsilciniz zaman, her zaman.
Her zaman yanımda ve her zaman arkamda Esra Sarıgedik gerçekten temsilcim olarak oradadır.
Bana demin anlattığınız şey, yani bu işin film kısmı, kurguladığınız film kısmı, hareketli görüntü kısmı şeyi de çağrıştırdı. Yani eskiden sinema salonlarının aynı zamanda bir haber verme işlevi ve, evet, misyonu, bir görevi vardı adeta. Evet. Filmlerden hemen önce haber seçkileri, işte gündemi ele alan yorumlar getiriyorlardı. Siz de buna referans veriyorsunuz ama sizin aynı zamanda orada ortaya koyduğunuz enstalasyonun da bence böyle bir yanı var. Evet. Yani bütün o çağrışımlarıyla, evet, buluntu, evet, malzemeleri kelimeleriyle, farklı malzemelere evet. yüklediği anlamlarla sizden de böyle bir şey bekliyoruz. Aynı zamanda sizin hem sinemayla olan ilişkiniz, birebir evet. de profesyonel evet. olarak sinemayla olan ilişkiniz, hem de diğer evet. filmleriniz.
Evet, aslında bu filmle ilgili küçücük konuşmak istiyorum tabii ki, eğer buyurun, zamanımız var. Varsa. Şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Bunların hepsi propaganda filmleri. Hı hı. Kameraman propagandayı yapan kişinin kameramanı ve gözü ve bu tam anlamıyla onların açısından çekilmiş filmler. Benim yapmak istediğim buradaki malzemeyi kendimce kullanmak hı hı, istedim. Hı hı. Dolayısıyla ilk yaptığım sözü ve sesi kestim. Yani anlatılanı duymak istemedim, kapattım. İkincisi, kameramanın kendine has bir bakış açısı vardı. O bakış açısı bize her şeyi ayrıntılarla gösteriyordu. Yani bir bir yaralı bir çocuk, ölüler, işte çok dramatik bir şey, savaş alanı, bütün bu acılar vesaire tamamıyla yani hırsla vurgulanan bir takım
ajitasyon adeta.
Ajite eden görüntüler vardı. Yapmak istediğim bütün bunları kesip ben oradaki insan yüzleriyle bir arada olmak istedim. Ve yaptığım işlem neredeyse 33 dakikalık bir malzemeyi 14 dakikaya indirdik editör arkadaşımla birlikte. Ve bu bittiği zaman birdenbire sadece oradaki insani olanı görmeyi başardım. Ve bu insani olayı göstermeye çalıştığım şeyi de göstermeyi başardığımı fark ettim. Kendimi birdenbire o insanların arka planına geçtiğimi ve onları izleyiciye, seyirciye doğru ittiğimi hissettim. Ama kameramanın baktığı görüntüler değildi onlar artık. Onlar bana ait görüntülerdi ve ben o görüntülerin arkasındaydım. Yani filmi görürseniz, bakarsanız bu açıdan baktığınızda mesele aslında net olarak anlaşılıyor. Çünkü oradaki insanlar size bakıyor. Ve onu ben onun içinden çıkarıp oraya koymak istediğimi bu şekilde gerçekleştirebildim.
Bunun üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bir dünya hali, oyuk ve kırık dökük bir dünya hali. Gülsün Kara Mustafa'dan 20 Nisan itibariyle ziyarete açık Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda. Gülsün, çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok mersi.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.